Ayrım 3. Romanov Komplosu. Glenn Mead. Sayfa 39. Geçmiş. 1. Bölüm. 2. Kısım. Ocak 1918. 25 yılın en soğuk kışıydı. Paris'te bir gecede bir karış kar yağınca 14 evsiz soğuktan öldü. Cesetleri kentin kaldırımlarına yapışıp kaldı. Bu trajedi nedeniyle yoksulların acımasız havadan korunması için belediye başkanı metro istasyonlarını gecede açık tutmak zorunda kaldı. Parisliler soğuk espriler yapıyor, kış koşullarının Alman güllelerinden daha fazla can alacağını söylüyorlardı. Tüm Avrupa'yı kasıp kavuran kanlı savaş aldığı 17 milyon candan sonra bile dondurucu havanın etkisiyle daha da gaddar oluvermişti. Bir gazetenin haberine göre çarpışmalardan ve kar tipisinden allak bullak olan Batı cephesinde 3 haftadan beri mahsur kalan bir Alman topçu birliği hayatta kalabilmek için atlarını kızartmıştı. Gazeteye göre at eti tükenince askerler bu kez deri eğerlerini kaynatıp yemişti. Isının -25'lere düştüğü Sibirya'da avcıları kurbanlarının etrafını kuşatırken Yuri Andreyev farklı bir savaş yaşıyordu. Mermiler sağındaki ve solundaki ağaçları parçalayıp geçerken sesler ve kurşun vızıltıları yankılandı. Huş ağaçlarına saplanıp karları havaya sıçrattılar ama vücudu bitkinlikten sarsılan Andreyev yorgun bacaklarıyla kemik uyuşturan karlara basarak ilerlemeyi sürdürdü. Ormanların içinden hayatta kalmak için çabalayarak, kokusunu alan köpeklerin havlamalarının, seslerinin yaklaştığını duyarak debeleniyordu. Göğsü alev alev, ciğer dolusu soğuk hava soludu. Yıkılırcasına attığı her adımda tren yoluna ulaşabilmek için dua etti. Dondurucu soğuğa karşı tek savunması olan kaba hapishane üniformasıyla çizmeleri cildini zımpara gibi dağılıyordu. Bir tüfek patladı, ardından bir başkası, kurşunlar başının birkaç parmak üzerinden vın diye geçiyordu. Soluk almaya çalışarak arkasına baktı. Ardındaki ağaçların arasından zigzaklar çizerek gelen en az 20-25 silahlı muhafız gördü. Önünde kıvrılarak ormana dalan rayları fark etti. Trenin tiz düdüğünü işitti. Düdük sesi yükselirken Andreyev önündeki raylara odaklandı. Tren yoluna 100 metreden az vardı. Trenin özgürlük için tek fırsat olduğunu biliyordu. Lokomotif dönemeçte yavaşlarken trene bir atlayabilse... 80 metre, 70, kurşunlar başının üzerinden çılgın arılar misali geçti. 60, 50, derin karda her adımı bir ıstırap, vücudu sanki bin hançer etine saplanıyormuş gibi ağırlar içinde ilerlemeyi sürdürdü. Yeni bir salvo sağındaki ağaçlara saplandı. Sonra her şey birden oluverdi. Bir an önce koşarken bir saniye sonra yer ayaklarının altında çöktü, bacakları havayı dövdü. Toprakta kocaman bir delik açıldı. Bir çığlık attı, dengesini yitirdi ve bir taş gibi uçuruma düştü. Açık bir çukurda omzunun üzerine sertçe düşerken bir kemik çatırtısı işitti. Omzu ağrıdan ateş gibi yandı, kuru dallardan kurtulmak için debelendi. Kuru dallar sandığı şeylerin donuk ceset yığını olduğunu görünce dehşete kapıldı. Kamp muhafızlarının ölüleri attığı açık çukurda yatıyordu. Kolları bacaklarıyla müstehcen bir kilim dokumuş, çürümüş yüzlerce ceset. Orman bir kez daha silah sesleri ve havlamalarla yankılanırken çukurdan çıkmaya uğraştı. Omzunda tarifsiz bir acıyla tırmanırken o tiz düdüğü yeniden duydu. Önünde koskocaman kızıl yıldızlı bir tren buhar püskürterek ormandaki dönemeçten dev bir çelik yılan gibi çıktı. Raylara doğru koşarken yüreği hızlandı. Arkasında diz çöküp nişan alan muhafızı hiç görmedi. Bir tüfek patladı, kurşun vücuduna çekiç gibi çarptı, sendeleterek çukura fırlattı. Sonra sadece karanlık vardı. Sessiz, boş, ağrısız bir karanlık. Ön tarafına kızıl yıldız çizilmiş, vagonlarında kızıl bayraklar dalgalanan kara tren fren gıcırtılarıyla durdu. Lokomotifinden buharlar yükselirken vagon kapılarından biri açıldı. Sert mavi gözlü, ciddi yüzlü sarışın bir adam elinde nagan tabancayla trenden atladı. Üzerinde bileklerine kadar inen deri bir yağmurluk, boynunda bir atkı, elinde eldiven, başında da subay olduğunu gösteren siperlikli deri bir kasket vardı. muhafızların koşarak ormandan çıktıklarını, çukura yaklaşırken tüfeklerini doğrulttuklarını gördü. İçlerinden biri Slav yüzlü, gaddar görünüşlü bir çavuştu. Belindeki palaskası da don kazaklarına özgü bir nagayka kırbacı takmıştı. Tüfeğini baygın tutukluya doğrulttu, tetik üzerindeki parmağa gerildi. Subay sağ elini kaldırdı ve Nagant bir kez kükreyerek çavuşun sol kolunu vurdu. Silah elinden savruldu. ''Ateş kes, bu bir emirdir.'' Subay çavuşun yanına koştu ve sertçe ''Seni salak!'' diye bağırdı. ''Adın ne?''
''Çavuş Mers, Komiser Yakov.''
Başında koyun postundan kirli bir başlık vardı. Sarkık bıyıkları simsiyahtı.
''Tutuklunun canlı yakalanması için kesin emir vermiştim.''
İri yarı güçlü Ukraynalı çavuş kanlı kolunu tutarak ayaklandı, yarasını inceledi.
''Bağışlayın komiser yoldaş, kaçacağını sandım.''
''Eğer öldüyse hayatınla ödersin.''
Yakov nagantını kılıfına soktu ve çukurun kenarına yaklaştı. Tutuklu çürümüş cesetlerin arasında kolları bacakları açık, karın üzerinde yatıyordu. Gözleri kapalıydı ve böğründeki taze yaradan kan sızıyordu. Pis hapishane giysileriyle, tıraşsız ve sıska yüzüyle acıklı bir görüntüydü. Yakov adamın dudaklarından ince bir soluk buharı çıktığını gördü. Muhafızlara dönüp sertçe ''Yaşıyor.'' dedi. ''Oradan çıkarırken dikkatli olun. Ölürse hepinizi sorumlu tutarım.'' Altı muhafız kayarak çukura indi. Solukları buharlanarak tutukluyu çıkarıp karın üzerine yatırdılar. Yakov diz çöktü, adamın nabzını tuttu. Muhafızlardan birine ''Kemerini ver.'' dedi.
''Komiser yoldaş?''
''Dediğimi duydun. Bir de süngü ver.''
Muhafızlar buyruğa uydu. Yakov süngüyle tutuklunun giysilerini kesti, kanlı yara meydana çıktı. Boynundaki atkıyı yırttı, düzgün bir kare halinde katladı ve kurşun yarasında kompres olarak kullandı. Daha sonra kanamayı durdurmak için kemeri yaralının göğsüne dolayıp sıktı. Çavuşa döndü, parmaklarını şaklatarak ''Trenimle kampa götür.'' dedi. ''Orada sıhhi yerini bul. Adamı canlı istiyorum.'' Ukraynalı çavuş somurtarak yarasını tuttu.
''İyi ama tutuklu kaçmaya çalıştı. Kaçmak ölümle cezalandırılacak bir suçtur.''
''Ölecek mi, yaşayacak mı ben söylerim. Emre itaat et, yoksa kurşun yiyen sen olursun.''
''Emredersiniz komiser yoldaş.''
Çavuş adamlarına emirler yağdırdı. Yaralıyı trene taşıdılar. Yakov adamın karın üzerinde bıraktığı kan lekelerine baktı. Dizinin üzerine çöktü. Eldivenli parmaklarını kızıl lekeye değdirdi. Yeniden doğrulduğunda yüzü öfkeden kıpkırmızıydı. Çavuş şaşırarak ''Anlayamıyorum komiser yoldaş.'' dedi. ''Bu haine neden yardım ediyorsunuz? Dertten başka bir şey değil.'' Yakov adamın trendeki kızıl muhafızlar tarafından vagona taşınmasını izledi.
''Tutuklunun bir adı var.''
Çavuşun gözleri nefretle parladı.
''Yuri Andreyev, İmparatorluk ordusunda yüzbaşı ve suçu kanıtlanmış bir devlet düşmanı. Onu tanıyor musunuz komiser yoldaş?''
''Kardeşimmiş gibi.''
Üçüncü kısım, Almanya. Aynı sabah yaklaşık 3000 kilometre ötede Bremerhaven'ın bütün kuzey kıyısı bir pus perdesine bürünmüştü. Sislerin arasından Bremerhaven limanına giren yük gemisi Marianne'in baş tarafında duran genç kadın çarpıcı görünüyordu. Başka bir çağda olsa Lydia Ryan omuzlarına kadar inen uzun kestane saçlarıyla gemisinin provasında duran bir korsan kraliçesi sanılabilirdi. Oysa üzerinde mantığa uygun sıcak giysiler vardı. Yünlü uzun bir siyah etek, deri çizmeler ve hatlarını ortaya çıkaran bir bluzla beline kadar inen bir ceket. Batı İrlanda'da sıkça rastlanan bir İspanyol havası vardı. Soluk bir cilt ve yeşil gözler. Binlerce yıl önce ülkenin batı kıyılarına yerleşmiş, Kuzey İspanyalı Basklardan kalma ilginç bir miras. Kaptan makineleri boşa alıp pervaneleri durdurunca Marianne yanaşmaya hazırlandı. Liman Alman askerlerince kordona alınmıştı. Lydia Ryan'ın o sabahki işi mutlak gizlilik gerektiriyordu. Dalga kırandan bakan Alman askeri istihbarat albayı Horst Ritter'ı fark etti. Yaklaşık 50'lerinde olmalıydı. Kusursuzca ütülenmiş üniformasını giymişti. Domuz derisi eldivenleri ve diz boyu çizmeleri cam gibi parlıyordu. Tuzlu havadan derin bir soluk çekti. Bal mumu sürülmüş bıyığını vurdu ve genç kadına el sallarken gülümsemeyi bile başardı. Lydia da el salladı. Ritter'in bir el işaretiyle üzerleri branda kaplı iki kamyon geri vitese takıp dalga kırana yaklaştı. Kamyonlardan atlayan Alman askerleri branda örtüleri kaldırıp silah ve mühimmat sandıklarını rıhtımda istiflemeye koyuldular. Marianne mürettebatı aborda olurken Lydia demir basamaklı bir merdivenden rıhtıma tırmandı.
''Albay Ritter, size hiç tatil yaptırmazlar mı?''
Alman subayı topuklarını vurdu, büyük bir nezaketle genç kadının elini dudaklarına götürdü. Ryan'ın diri vücudunu ve hayat dolu gözlerini hep çekici bulmuştu.
''Britanyalıları yenilgiye uğratmanız için siz cumhuriyetçilere yardım etmek gibi önemli işlerin varken yaptırmazlar. Sizi yeniden görmek büyük zevk Fräulein Ryan.''
''O zevk bana ait albay.''
Ritter'in İngilizcesi kusursuzdu, keyifle iç çekti.
''Ah, bu dediğinizin gerçek olmasını ve yeniden 30'uma dönebilmeyi ne kadar isterdim. Yolculuğunuz rahat geçti mi?''
''Pek sayılmaz. Britanya donanmasından kurtulmak için 5 gün boyunca sancak değiştirip durduk. Yine de iyi tarafları vardı.''
''Neyse, sonunda gelebildiniz ya. Yükünüz hazır. 200 tüfek ve 100.000 mermi. Bir de tamamlamak için 6 makineli Bergmann ekledik. Kaiser'in selamlarıyla.''
''Albay, o adamı öpebilirdim. Sizi öpmeye de hazırım.''
Ritter başını geriye atıp güldü.
''Ben de kabule hazırım Fräulein.''
Marianne'den genç bir tayfa elinde bir şişe Jameson viskisiyle merdivenden tırmandı. Lydia'ya çok benziyordu. 18'inden fazla olamazdı. Başındaki bez şapkasını çapkınca eğmişti ve yanakları çil kaplıydı. Şişeyi Lydia'ya uzattı.
''Paudi, yükleme fazla sürmez dedi. En çok 10 dakika.''
''Güzel, sandıklara yardım et Finn.'' Delikanlı merdivenden indi.
''Ritter, yanılmıyorsam bir benzerlik var değil mi?'' diye sordu.
''En küçük kardeşim.'' Jameson şişesini uzattı. ''Teşekkür niyetine ufak bir armağan. İrlanda viskisi seviyorsunuz umarım albay.''
Ritter şişeyi inceledi, sonra da şükranla kepine dokundu.
''Tabii severim, çok hoşuma gider.''
Yüzü ciddileşti, limanın boş bölümünü işaret etti.
''Aceleniz var, onun için sizi fazla tutmayacağım. Kısa bir yürüyüş yapalım mı?''
''Bir şey bilmesem bu davet kötüye alamet.'' derdim.
Ritter genç kadının koluna girdi. ''Maalesef haberler kötü.'' Subayın liman boyunca koluna girmesine ses çıkarmadı. Esinti yoktu, pus asılı kalmıştı. Birden kendini yorgun hissetti, gerginliği yüzünden okundu. Adam domuz derisi eldivenlerini çıkardı. Erkek dolu bir mürettebatla küçücük bir gemiyi paylaştıktan sonra sıcak bir banyoyla yalnızlığı özlemiş olmalısınız.
''Zihnimi okudunuz albay.''
''Bu 7 ayda 3. silah seferiniz olacak. Britanyalılara yakalanmadan bu kadar süre dayanmanıza şaşıyorum.''
''Biz İrlandalıları bilirsiniz. Bizzat şeytandan bile silah almaya kalkarız.''
Ritter gülümsedi. ''Almanlar olarak yakındığımızı sanmayın. Siz asiler Britanya askerlerini meşgul ederek cepheden uzak tutuyorsunuz.''
''Kötü haber neydi albay?''
''Kriegsmarine'den kraliyet donanmasının İrlanda denizinde çok faal olduğuna dair raporlar geldi. İngilizler silah kaçırmanızı önlemek için daha sıkı çalışıyor gibi.''
''Aldırmayın, bizim kaptan donanmalarıyla kedi fare oyunu oynamaya alışıktır.''
Ritter eldivenlerini avucuna vurdu.
''Eminim ama tüfeklerimizi sokarken arkadaşınız Roger Casement'ın başına gelenleri hatırlıyor musunuz?''
''İngilizler onu hain diye astı.''
Adam başını salladı.
''Dikkatli olmazsanız sizi de asarlar. Üstelik kadın olmanız da fark etmez. Size mahkeme hakkı bile tanımayabilirler. İşleri kolaylaştırmak için enseye bir kurşun o kadar.''
''Bu ani kaygı neden?''
''Sizi kaybetmek istemem Fräulein Ryan. Eminim yoldaşınız cumhuriyetçiler ya da o genç kardeşiniz de istemez. Bu yüzden bir denizaltımızı İrlanda kıyısına kadar sizi korumakla görevlendirdim. Bir sorunla karşılaştığınız zaman U-Boat kaptanı halletmek için elinden geleni yapacak.''
''Size müteşekkirim albay. Eminim mürettebat da aynı duyguyu paylaşacaktır.''
Marianne'in yükleme işleminin tamamlanmak üzere olduğunu gördü.
''Başka bir şey yoksa?''
''Aslında var. İlgilenmemi istediğiniz tutsak konusu.''
Lydia Ryan durdu. İfadesi anında değişti.
''Ne haber?''
''İngiliz savaş tutsaklarımızın listesini ve en az 25 savaş tutsağı kampımızı kontrol ettim. Ve tutsak düşman askerleri arasında Sean Quinn adlı bir İrlandalıya rastlamadım. ya da en azından bana verdiğiniz yaş, geçmiş ve tarife uyan biri yok.
Emin misiniz?
Kesinlikle. Gerçekten çok üzgünüm Fräulein.
Lydia'nın yüzünde mutsuzluk okunuyordu. Sizin bir kabahatiniz yok albay. En azından denediniz.
O adamın yakın bir arkadaşınız ya da akrabanız olduğunu tahmin ediyorum.
Öyle. Albay kaşlarını çattı.
Anlayamadığım bir şey var. O İngiliz askeri. Oysa siz onlara karşı savaşan bir asisiniz.
Uzun bir öykü albay. Başka bir gün anlatırım. Şimdi gitmem gerçekten iyi olacak.
Dönüp yükünü almış Marianne'a doğru yürürlerken Ritter, "Lütfen," dedi. "Size vermek istediğim bir armağan var. Güzel bir hediye karşılık hak eder."
Elini üniformasının cebine soktu ve kabzası ceviz ağacından küçük parlak siyah bir Mauser tabanca çıkardı. "Başınız sıkışırsa işinize yarayabilecek bir şey."
Lydia tabancayı alırken, "Bulduğum her silahı alırım," dedi. "Kadınları nasıl etkileyeceğinizi bildiğiniz kesin albay. Çoğu erkek bunu çiçek veya çikolatayla başarır. Ama siz Almanlar için söylenecek tek şey iyi ve pratik oluşunuz."
Ritter genç kadının koluna sevgiyle dokundu. Sonra bir adım gerileyerek topuklarını birleştirdi.
"Söylediğime inanın, sizi kaybetmek istemem. Bir dahaki gelişinize kadar iyi yolculuklar."
"Şeytan beni önce yakalamazsa..."
10 dakika sonra Lydia Marianne'in kıç güvertesinde durmuş dalga kıranın üzerindeki Ritter'a bakıyordu. Adam son bir kez el salladı, sonra da denizden yükselen sesin içinde gözden kayboldu. Genç kadın ürperdi. Ritter'in söylediklerini dinledikten sonra mide boşluğuna bir sancı girmişti. Makinenin kırılgan takırtısının üzerinden bir ses duyup döndü. Kardeşi kaptanın tekneyi limandan çıkarmaya çalıştığı ahşap kaptan köşkünden çıkıyordu. Finn ablasının yanına geldi. Kepini çıkarınca kapkara bukleleri ortaya döküldü. Genç çizgilerindeki masumiyet kızlara son derece çekici geliyordu.
Alman subayı ne dedi? Şan hakkında konuştu, öyle değil mi?
Bu kadar belli miydi?
Yüzünden okunuyor. Haber var mı? Umut verdi mi?
Haber yok. Umut ise her zaman vardır Finn.
Delikanlı başını salladı.
Bir daha dönmeyecek Lydia. Kendini buna alıştırman gerek. Biliyorum, Şan hayatının aşkıydı ama çatışmada kaybolalı 3 yıldan fazla oldu. Tutsak edilmiş olsaydı çoktan duyardım.
Uzandı, gerçek sevginin de ötesinde neredeyse saygıyla ablasının koluna dokundu.
Hayatını yaşamayı sürdürmen gerekiyor.
Şan'ın çatışmada kaybolduğu bildirildi, öldüğü değil. Bir gün bulacaklar onu, bulacaklarından eminim.
Ama Lydia...
Genç kadının içinde ani bir öfke kabarıp denizde geçen haftadan bastırılmış gerginliğiyle birleşti.
Hayır, en kötüsüne razı olmayacağım. Kanıt olmadan hiçbir şeyi bilemeyiz. Şimdi gidip Dini'ye yol boyunca bir Alman denizaltısı tarafından izleneceğimizi söyle, rahatlasın. Çabuk ol.
Adam tereddüt etti.
Gerçekten dinlenmeye ihtiyacın olduğunu biliyor musun? Sinirlerin bozuk. Bir haftadır doğru dürüst gece uykusu da uyumadın. Şimdi aşağıya in ve fırsatını bulmuşken gözlerini kapatmaya çalış. Bir şey daha.
Ne?
Bütün hatalarına rağmen seni seviyorum Lydia Ryan. Benim için hep babamın dediği gibi mokuşlu olarak kalacaksın.
Her seferinde ablasının yüreğini yumuşatan o galce sevgi deyimini söylerken şeytanca göz kırptı. Mokuşla, soluğum yüreğimin vuruşu.
Lydia kendini tutamayıp gülümsedi, öfkesi dinmişti.
''Sen dediğimi yap, ben birazdan gelirim.''
Delikanlı kaptan köşküne yürürken peşinden bakınca öfke patlamasından pişman oluverdi. Yüreğinin büyük ve yumuşak ve iyi olduğu zamanları hatırlıyordu. Ama savaş tabii bütün hasarları ve derin acılarıyla savaş şiddetini canlandırmış, yüreğini küçültüp sertleştirmişti. Sağ elinde bir şey hissetti. Ritter'in verdiği küçük siyah Mauser'i hatırladı. Eteğini kaldırarak bacaklarını açtı ve Mauser'i sağ çizmesine tıkıştırdı. Tam o sırada Marianne limandan çıktı ve genç kadın nereden geldiği belirsiz rüzgardan ürperdi. Sis dağıldı ve Baltık Denizi'nin gri sonsuzluğu ufka kadar uzandı. Nedenini bilemeden kendini tamamen ve bütünüyle yalnız hissetti.
''Neredesin Şan? Sana en çok ihtiyacım varken yanımda olmamana lanet olsun.''
İlenmesi geldiği hızla gitti, rüzgara kapıldı ve Baltık Denizi'nin soğuk ve kayıtsız boşluğunda kayboldu. Lydia gözlerini sildi, eteğini düzeltti ve güvertenin altına indi.
4. kısım, St. Petersburg. Kent tümden çıldırmış gibi dünya yüzünde cehennemi andırıyordu. Bahar gelmişti ama kışın buzlu eli Büyük Petro'nun kurduğu bu eski kentin sokaklarını kavramış bırakmıyor, kocaman kirli donmuş su kütleleri bütün caddeleri tüm kaldırımları tıkıyordu. Bir de tabii bir sürü savaş belirtisi vardı ve kiraladığı atlı droşki St. Petersburg'un geniş kenar mahallelerinin ve balkonlardan sarkan sonu gelmez, kirli gri çamaşır kargaşasının kenarından geçip batıya doğru ilerlerken Philip Sork bu belirtilerden hiçbirini kaçırmıyordu. Önemli kamu binalarının dışındaki kum torbası yığınlarını, direkleri ve duvarları kaplayan propaganda afişlerini zihnine yazdı. Hangi sokakların top mermisinden delik deşik olduğuna, Baltık Denizi'nden Büyük Okyanus'a kadar uzanan geniş bir imparatorluğu yöneten çarlık yapılarından hangilerinde kan kırmızı devrim bayrağının dalgalandığına da dikkat etti. Otomobil ve kamyonların, kaba kızıl muhafız çetelerinin el koyduklarının dışında pek araç kalmamıştı, sayısını ve sokaklardaki at leşleriyle cesetleri hesapladı. Bakkal dükkanlarının önünde kuyruğa girmiş insanları saydı. Her seferinde yüzlerce, belki de binlerce insan olduğuna karar verdi. Duvarlara sıvanmış sloganları bile atlamadı. Toprak ve özgürlük, yaşasın işçi hareketi, ya zafer ya ölüm. Devrimin kargaşasında yaşayan, hepsi de iktidar için savaşan Bolşevik Kızıllar ile Çar yanlısı Beyazlar arasında parçalanan bir ülkede, tıpkı çocukların okula gitmekten vazgeçtikleri gibi sivillerin de gereksiz yolculuklardan kaçındıklarını fark etti. Sokaklarda hala topçunun gümbürtüsü, şurada burada da keskin nişancının kurşun sesi duyuluyordu. Bütün bunları beynine yazdı. İç savaşın kargaşasından bir servet kazanmayı umarak St. Petersburg'un evi sayan ortalama yabancı iş adamından çok daha gözlemciydi. Philip Sork herhangi bir iş adamı değildi. Tarihliysek 2 saatten az bayım. Arabacı kırbacını atların sağrısında şaklattı. Araba kentten çıkan çamurlu yolda hızlanırken dev hayvanlar burun çalarak havayı buğulandırdı.
''Teşekkürler yoldaş.'' Parmağının ucunu Trilby şapkasına değdirdi. Sonra da buz gibi Mart sabahına karşı uzun siyah Chesterfield paltosunun kalın yakasını kaldırdı.
Buharlı trenle yolculuk 40 dakikadan fazla sürmezdi. Ne var ki bir gece önce Tren Makinistleri Sendikası öğleden sonraya kadar grev kararı almış, Sorgu kent dışına gitmek için kiralık araba bulmak zorunda bırakmıştı. Önünde aç insanlardan oluşmuş uzun bir kuyruğun beklediği bir fırını geçerken duyduğu öfkeli acı haykırışlar dikkatini çekti. İki aç kadının bir somun ekmek uğruna birbirlerini öldürmeye çalışmalarını dehşetle izledi. Boğuşma kadınların vurup ısırmalarına, saç koparmalarına izin verecek kadar sürdü. Ardından zavallı mağlup ağlayan iki çocuğunu peşinden sürükleyerek ve zonklayan başını tutarak uzaklaştı. Sork arabadan inip peşlerinden yetişinceye kadar kalabalık sokakta gözden kayboldular. Oysa zavallı kadına birkaç metelik vermek istemişti. Anlaşılan Rusya'nın her tarafında açlıktan ölmek üzere insanlar hayatta kalmak için leş yemeye razıydı. Nedenini anlamak güç değildi. Yarım kilo tereyağı bir günlük maaş ediyordu. Bir somun ekmek de tabii açık fırın bulursan en az o kadardı. Tramvaylar düzensiz, kesintili çalışıyordu. Aç kalabalık içinde hırsızlık ve fuhuş yaygındı. Bütün bunları, kent hayatının küçük ve mahrem ayrıntılarını, yabancı ülkede bir casusun dikkatini çekecek her şeyi Washington'a gönderdiği gizli raporlarda belirtiyordu. Tuhaf şeyleri de, örneğin devrime rağmen veya tam da devrim nedeniyle her yerde yabancı ziyaretçilere rastlandığını, oteller ve arka sokaklar her çeşit insanla dolup taşıyordu. Gıda sıkıntısını hafifletmeye gelmiş iyi niyetli gönüllüler, desteklerini sunmak isteyen uluslararası devrimci ve komünistler. Bir de yabancı gazete muhabirleri ve bulanık suda balık avlamak isteyen yabancı iş adamları. Bir saati aşkın bir süre sonra kiralık araba koca bir köy malikanesinin yanından tıkır tıkır geçerken bambaşka bir kargaşaya tanık olacaktı. Bina bir yağmacı güruhu tarafından tam tıkır boşaltılıyor, köylüler ellerine geçirdikleri ganimetleri sürükleyerek götürüyorlardı.
Koltuklar ve tablolar, halılar, hatta su tesisatı. Geveze bir acuze ahşap klozet kapağını kapmış, panayır ödülü gibi boynuna geçirmişti. Çevresindekiler gülmekten kırılıyordu. Zenginlerin konakları yağmalanırken İskandinav antikacıların karlı iş peşinde kenti dolaştıkları herkesçe biliniyordu. Eski varlıklı mal sahipleri kaçmış, götürebildikleri mücevher ve değerli eşyayla sürgüne gitmişlerdi. Aldırmayanlar ya da hala parası olanlar çingene grupların çaldığı gece kulüplerinde, birahanelerde ya da dumanlı kumarhanelerde vakit öldürüyordu. St. Petersburg ve Moskova yoz ve vahşi bir atmosfere bürünmüştü.
''Geldik bayım.''
Atlar homurdanır, araba dururken Sork gündüz düşünden uyanıverdi, çevresine bakındı. Charskoya Selo'ya her görüşte hayranlık duyuyordu. Rusya'yı her düşündüğünde Çariç'e Büyük Yekaterina'nın kurduğu bu kenti hatırlıyordu. İmparatorluk görkeminin bu sarsıcı karışımı Çariç'e'nin kibrinin kanıtıydı sanki. Parke taşlı caddeler, kehribar sarısı ve kaz yumurtası mavisine boyanmış, ahşap çerçeveli kartpostal güzelliğinde evler, kubbeli ve yaldızlı Ortodoks kiliseleri. Fazla vodka içtiği zaman babasını duygulandıran masaldaki Rusya. Üstelik Sorgun annesi Çar'ın gaddar pogromları, Yahudileri kitleler halinde katledip milyonlarcasını evsiz barksız koyduğunda Rusya'dan ayrıldığı için ancak mutluluk duyarken. Geniş caddenin ucunda asıl eseri gördü. Görkemli Alexander Sarayı, St. Petersburg'dan 30 kilometre uzakta düğün pastasını andıran nefis sütunlarıyla Çarların yazlık ikametgahı.
Yakın, bu kadar yakın.
Derisi yıpranmış Gladstone bavuluna uzandı, arabadan indi ve arabacıya bir gümüş para verdi.
Teşekkürler yoldaş.
Arabacı parayı aldı, öptü, cebine yerleştirirken sırıttı.
Ben teşekkür ederim, iyi günler bayım.
Elindeki terbiyeleri şaklattı, arabayı çevirdi, atların nal sesleri cıvık karda uzaklaşıp kayboldu. 3. Ayrımın sonu. Sayfa 54.